Ayrım 48. Sayfa 496. En basit varsayımla başladı. Bodrum'da bir atölye. Bir taban kapağı bulmak için halıları kaldırdı. Hiçbir şey yoktu. Ne bir sürgü ne de ardında bir geçit olduğunu düşündürecek bir aralık. Mutfak zeminine dağılmış kapkacağın arasından bir süpürge kaptı. Kof bir ses duyabilmek amacıyla zeminin her yerine vurmaya başladı. Ayaklarının altındaki döşemeden sadece tok ve sert bir ses çıktı. Süpürgenin sapını odaya fırlattı. Korku dalgalar halinde geliyordu. İkilinin gittiğini görmenin verdiği rahatlık geçmiş, gelecek saatlerin kaygısı belirginleşmeye başlamıştı. Kalpazan atölyesinin yerini bulmak için önünde bir gecesi vardı. İşe girişmek için, sahte pasaportları yapmak için. Düşüncesi bile çok saçmaydı. Yeniden mi kaçacaktı? Amar uzaklarda olmamalıydı. Anahtar çekmecelerinde bir adres, bir ipucu ararken beyninin bir kısmıyla da yeni kimliğini düşünüyordu. Kalpazan. Bu işi nereden öğrenmişti? Ve bu işe başlamak için gereken parayı nereden bulmuştu? Yusuf onu sokaklardan topladığını söylemişti. Demek bir krizden çıkıyordu. İsmi yoktu, geçmişi yoktu, geleceği yoktu. Slav ona yardım etmişti. Ona bu işi öğreten o muydu? Kalpazan. Bu sözcüğü alçak sesle tekrarlayarak aramasını sürdürüyordu. Bir mucize eseri Boşnaklar Penduik'teki parayı bulamamıştı. Aniden gelişi onlara engel olmuştu. Asma kattaki işlerini bitirememişlerdi. Kalpazan. Müzmin bir iki yüzlü için en uygun meslek bu muydu? Zaten kendi yaşamının da kalpazanı değil miydi? Durdu, boşuna uğraştığını anlamıştı. Burada onu ilgilendiren hiçbir şey yoktu. Oturdu, bitkin düşmüştü ve ağaçların depreşmekte olduğunu hissetti. Yüzü, karnı, bacak arası ağrıyordu. Kaburgalarını eliyle yokladı ve kırık olmaması için dua etti. Banyoya gitti ve önceki akşam yaptığı gibi bir havluyu ıslattı. Yüzüne kompres uyguladı ve belli belirsiz bir rahatlama hissetti. Bodrum'da bir oda olduğu fikrinden vazgeçti. Gizli bir oda olduğunu düşünmeye başladı. Bu da son derece saçmaydı. Taşıyıcı duvarlar birkaç metre kalınlığındaydı ve bir gizli oda olarak kullanılacak hiçbir şey yoktu. Yine de bir kez daha zemin kata indi. Buzdolabını çekti, gömme dolaplarının içlerini kontrol etti. Askıların altına girdi, havalandırma ızgaralarını açtı. Birden yatağına uzanmak ve bir daha uyanmamak istedi. Ama direnmeliydi. Mutfağa gitti, döküntülerin üstünden atladı ve kendine bir kahve yaptı. Şimdi atölyeler semtinde başka bir depo olabileceğini düşünüyordu. Hayır, bu durumda oraya ait faturaların kira makbuzlarının olması ve onları bulması gerekirdi. Yine de elinde kahve fincanıyla kapıya kadar gitti ve kaldırım döşeli dar sokağa baktı. Etraf sakindi. Bu dar sokağın sakinleri onun atölyesinde olanı biteni tahmin edemeyecek kadar uzaktaydı. Birden gözleri kapının 5 metre uzağında toprak zemine monte edilmiş iki kanatlı metal bir kapağa takıldı. Geri dönüp ressamdan onun tezgahına gitti. Etrafı karıştırdı. Bir çekiç ile bir tornavida şüphesiz tuvallerini çerçevelerine sabitlemede kullanıyor ya da öyle yapıyormuş izlenimi veriyordu. Buldu. Döşeme kapağının yanına gitti. Tornavidayı iki kanadın birleşme yerine soktu. Tek bir çekiç darbesi işi bitirmeye yetti. Kanatlardan birini yerinden çıkardı. Chaplain beton bir merdivenle karşılaştı. Bodruma girerken kapağı başının üstünden kapattı ve bir elektrik düğmesi aradı. İçerisi aydınlandı. Basamakların aşağısında sıra sıra ahşap kapıların bulunduğu, küf ve toz kokusunun hakim olduğu bir koridor vardı. Atölye evlerin mahzenleri. Kendi mahzeninin nerede olduğunu düşünerek biraz daha ilerledi. Birkaç adım sonra hiç şüphesi kalmadı. Tek bir demir kapı vardı. Asma kilitli değildi, normal bir kilidi vardı. Aradığı şey bu kapının ardındaydı. Çekici ile tornavidası hala elindeydi. Sesin duyulabileceğini aldırmadan tornavidanın ucunu kapı ile pervazın arasına soktu ve var gücüyle vurdu. Sonunda metal büküldü. Bir ucu hafifçe kalktı. Tornavidayı biraz daha içeri soktu ve bir kez daha levye gibi kullandı. Pes etti. Karşılaştığı şey karşısında bir zafer çığlığı attı. İçeride bir sürü baskı makinesi vardı. Üzerinde bir mikroskobun, metal kalıpların, resim fırçalarının, maket bıçaklarının durduğu bir çalışma masası. Rafların üstünde kimyasallar, mürekkepler, mühürler duruyordu. Örtülerin altında birkaç tarayıcı, bir PVC kaplama makinesi, bir biyometrik analiz cihazı vardı. Tavan lambasını yaktı, koridorun ışığını söndürdü. Kapıyı kapattı. İçerisi bir baskı atölyesi olarak düzenlenmişti. Duvarlar boyunca kağıt domarları duruyordu. Plastik föyler, tonerler, mürekkep kutuları, bir ultraviyole lamba. Bir başka mucize daha vardı, her şeyi hatırlıyordu. Kalpazanlık becerileri 30 yıl karada kaldıktan sonra yeniden denize dalan bir yüzücünün kolayca yüzmesi gibi yeniden hafızasında canlanıyordu. Bu mucize nasıl açıklanabilirdi? Bu zanaat bilgisi kültürel belliğin bir kalıntısı olabilir miydi? Bir başka açıklama daha vardı. O gizemli implanttan kurtulmuştu. Belki de belliği bu şekilde özgürlüğüne yeniden kavuşmuştu. Soru sormanın sırası değildi. Baskı makinelerini çalıştırdı, diğer makineleri açtı. Hatıralar canlanıyordu. bir pasaportu veya başka bir kimlik belgesini nasıl tarayacağını hatırlıyordu. Daha sonra yenisini oluşturmak için filigran yazıları veya flor ışığı telleri hiç iz kalmayacak şekilde nasıl sileceğini biliyordu. Her türlü sahtecilik girişimlerinin önüne geçmek amacıyla tasarlanmış mikroskobik ayrıntıları kopyalamak için cihazları bizzat modifiye ettiğini hatırlıyordu. Kalpazanlık faaliyetlerine engel olmak için tarayıcı ve baskı makinesi üreticileri tarafından entegre edilmiş düzenekleri devre dışı bıraktığında, yeniden baskısı yapılan belgenin kaynağını saptamayı sağlayan ve her baskı makinesine mikro karakterlerle basılmış, çıplak gözle görülmeyen seri numaralarını gizlediğini de anımsıyordu. Yusuf'un onu neden öldürmediğini anlıyordu. O bir kalpazanlık virtüözüydü. Belge sahteciliğinde bir yıldız. El becerisinin üstüne yoktu. Yeni bir hazine buldu. Kütüphanelerdeki eski tip fişlikleri hatırlatan bir metreye bir metreye bağında bölmelere ayrılmış ahşap bir kutu. İçinde belli bir düzene göre ayrılmış, yerleştirilmiş boş kimlik belgeleri vardı. Aralarında Yusuf'a vaat edilmiş Fransız pasaportları da vardı. Her pasaportun arasına içinde Fransız vatandaşlığına girmeye aday kişinin adı ile bilgilerinin yazılı olduğu dörde katlanmış bir kağıt ile vesikalık bir fotoğraf yerleştirilmişti. Tüm isimler Slav ses düzenindeydi. Suratlara gelince Yetilerin resmi geçidinden farksızdı. Ceketini çıkardı, havalandırma sistemini çalıştırdı ve çalışma masasına oturdu. 30 belgeyi hazırlamak için önünde bir gecesi vardı. Bilgisinin yanı sıra hareketlerinin, yeteneğinin, el becerisinin de aynı hızla geri geleceğini umuyordu. Daha şimdiden başka parçalar da yerine oturuyordu. Kalpazanlık ilkesi. Her zaman benimsediği kurallar. Asla kimlik çalmamak, asla dolandırıcılık yapmamak, asla kredi ve banka yolsuzluğuna karışmamak. Nono farklı bir mücadele sürüyordu. Yeni Fransızlar dünyaya getiriyordu. Lateks eldivenlerini giydi ve boş belgeleri aldı. Hepsinde bir çipi görünür kılan simgelerin bulunduğu e-pasaportlar. En son buluş. Çalışmaya başlarken aklına başka bir şey takıldı. Hiç kuşkusuz kötü bir fikirdi. Ama vazgeçmek için çok geçti. İki eliyle saçlarını düzeltti. Bunu daha sonra düşünecekti. Şimdi işe koyulması gerekiyordu. Nono'nun hayatını kurtarmalıydı. Fleury Merojis, kadın ceza ve tutuk evi. Bir uğultu Anais'i rahatsız uykusundan uyandırdı. Koridordan uğultular, konuşmalar, ayak sesleri geliyordu. Saatine baktı, sabahın 10'uydu. Kalktı ve kulağını kapıya dayadı. Gürültü belli bir düzen içinde artıyordu. Tutuklular sinirlenmiş gibiydi. Cuma görüş günüydü. Yatağına dönmek üzereydi ki açılan kapının sesiyle irkildi. Eşikte bir kadın gardiyan duruyordu. Onu başka bir hücreye, disiplin hücresine nakledeceklerdi. Belki de onu acilen ceza yargıcının karşısına çıkartacaklardı. Birkaç saniye içinde bunları düşündü. Çetelet, görüşme odasına. Ziyaretçin mi var? Ailenden biri, evet. Bir şeyler göğsünü sıkıştırdı. Aile olarak tek bir kişiyi tanıyordu. Geliyor musun? Kapüşonlu ceketini giydi ve gardiyanın peşine takıldı. Koridorda adımlarını diğer tutuklulara uydurdu. Eşofmanlı, çarşaflı, bubulu hortlaklar, gülüşmeler, sürünerek yürüyen spor ayakkabıları. Görüşme salonuna kadarki yol ona bitmeyecek gibi geldi. Sadece kalp çarpıntılarının sesi ilerlemesini sağlıyordu. Midesinde şiddetli bir bulantı vardı. Nasıl olduğunu anlamadan kendini önceki günkü koridorda buldu. Camekanlı bürolar, parmaklıklı pencereler, lamina camdan kapılar. Ama etrafında görülecek bir şey yoktu. Camlı kabinlerde çocuklar gülüyordu. Bir top duvara çarpıyordu. Bir bebek ağlıyordu. Ortam bir hapishanenin görüşme salonundan ziyade bir kreşi andırıyordu. Dipnot, bu. Afrikalı kadın ve erkeklerin giydiği bölgelere ve kavimlere göre farklılık gösteren üstlük. Gardiyan durdu ve bir kapıyı açtı. Bir masanın arkasına oturmuş onu bekleyen adam başını çevirdi. Babası değildi. Matthias Freire'ydi. Anlaşılmaz bir beceriyle tüm denetimleri, kimlik kontrollerini, güvenlik kapılarını aşarak buraya kadar ulaşmayı başarmıştı. ''Buradan asla çıkamayacaksınız.'' dedi masanın diğer tarafına otururken. ''Bana güvenin.'' diye cevap verdi Freire sakince. Anais başını omuzlarının arasına kıstırdı, dizlerinin arasına götürdüğü ellerini yumruk yaparak sıktı. Derin bir nefes aldı. Bu, karşılaştığı sürprizi kabullenmek için gereken enerjiyi toplama yöntemiydi. Görünümünü düşündü. Yorgun yüz hatları, dağınık saçlar, kirpas içindeydi. Hastanede nekaat dönemini geçiren bir hasta gibi giyinmişti. Başını kaldırdı ve hayal görmüş olabileceğini düşündü. Ama Freire buradaydı. Karşısındaydı. Zayıflamıştı, yaralanmıştı. Asabiydi. Üzerinde pahalı giysiler vardı. Ama yüzü geceyi bir metro istasyonunda geçirmiş gibiydi. Anais bu anı çok beklemiş ama olabileceğini hiç ihtimal vermemişti. Birbirimize söyleyeceğimiz çok şey var dedi Freire aynı sakin ses tonuyla. Bilinç altında flaşlar halinde onu Marsilya Adliye binasının holünde kaçarken gördü. Nice tramvayları arasından ustaca sıyrılırken, Montalembert sokağında katillere silahını doğrulturken. Tek problem sadece yarım saatimizin olması diye devam etti, arkasındaki duvar saatini göstererek. Bugün kimsiniz? Kardeşiniz. Bu cevap anayisi güldürdü. Kapüşonu hala başındaydı. Üşümüş ve yoksunluk krizine girmiş gibi ellerini birbirine sürtüyordu. Belgeleri nasıl hallettiniz? Bu uzun hikaye. Seni dinliyorum dedi Anais. Sen diye hitap etmeye başlamıştı. Matthias Freire, Anais ona böyle hitap ediyordu. Üç cinayetten söz etti. Minotaurus, Icarus, Uranus. Bavulsuz yolcu sendromundan muzdarip olduğunu söyledi. Üç farklı kişilik yaşadığından söz etti. Ocak 2010'dan beri psikiyatr Freire'ydi. 2009 Kasım Aralık ayları arasında evsiz Janus'tu. Eylül'den Ekim'e kadar da ressam Narsis. Bu açıdan şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Anais neredeyse tüm bunları tahmin etmişti. Ama şimdi başka gerçekleri de öğreniyordu. Icarus'un cesedinin yanına ilk olarak Freire gitmişti. Teneke onu kumsalda görmüştü. O, öte yandan Rusça matruşka sözcüğünün bu olayda anahtar bir işlevi vardı. Ama Freire bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bugün diye sordu Anais, hangi roldesiniz? Narsisten önceki kişi, Nono adında biri. Anais sinirli bir kahkaha attı, Freire de gülümsedi. Arnold Chaplin, en aşağı 5 ay boyunca o adamdı. Nono'yken ne iş yapıyordunuz, boş verin. Bordo'dan kaçtıktan sonra kendisine yönelik cinayet girişimlerini saydı. Tam 5 kere onu öldürmeye çalışmışlardı. Sanki bir dokunulmazlığı vardı veya olağan dışı bir şansı. Nereye giderse gitsin, kimliği ne olursa olsun, siyahlı adamlar onu buluyordu. Bu herifler polislerden bile daha maharetli soruşturmacılar olmalıydı. Ve her halükarda daha hızlı. Ardından Freire önemli bir açıklamada bulundu. Tutuklandıktan sonra Hotel Dio'da çekilen yüz röntgeninde burun boşluğunda bir implant saptanmıştı. Burnunu kırarak onu çıkarmayı başarmıştı. Bunları söylerken elini açtı, avucunda krom kaplı küçük bir kapsül parlıyordu. Bu ne? Hotel Dio'daki doktorlara göre bu kimyasal bir madde veren veya eskiden epilepsi veya diyabet tedavisinde kullanılmış bir mikropompa olabilirmiş. Gerçek zamanda fizyolojik kriterleri ölçmeye ve doğru zamanda etkin maddeyi salgılamaya yarayan derinin altına yerleştirilmiş bir düzenek. Tek sorun ne tür bir düzenek ve nasıl bir etkiye sahip olduğunu öğrenmek. Tüm bunlar akıl almaz şeylerdi. Ama Anais bir ayrıntıyı hatırlıyordu. Patrick Bonfils'in katilleri onun cesedini Ranguel morduna kadar izlemişti. Sadece burnunu açmak için. Bu sonuca varabilmek için büyük bir bilgin olmaya gerek yoktu. Balıkçının burun boşluğuna yerleştirilmiş implantı almaya gelmişlerdi. Freire ile Bonfils aynı muameleye maruz kalmıştı. Freire Janus gittikçe daha hızlı konuşuyordu. Bu içinden çıkılması güç durumda bir takıntı her şeyin önüne geçiyordu. Masumiyetini kanıtlamak istiyordu. Bütün kanıtlar aleyhine de olsa Olimpos katili olmadığını ispatlamak. Katili bizzat takip ettiğimi düşünüyorum. Ben katil değilim. Katili arıyorum. Peki onu buldun mu? Bilmiyorum. Sanki ona çok yaklaştığımı hissettiğim her seferinde hafızamı kaybediyorum. Sanki nöron hücrelerim kısa devre yapıyor. Bu durumda da araştırmama hep yeniden başlamak zorunda kalıyorum sıfırdan. Anais onu bir ceza hakiminin karşısında olmadık şeyler söylerken hayal ediyordu. Sonu kesinlikle hapishane olurdu ya da hastane. Freire'ye bakıyordu ve hala onun burada karşısında korkusuzca durduğuna inanamıyordu. Onu ne kadar çok düşünmüştü, takıntı haline getirecek kadar. Freire 2 haftada birkaç yıl birden yaşlanmıştı. Göz bebekleri mol halkaların ortasında kor gibi yanıyordu. Şişmiş, parçalanmış burnunun üstüne pansumanlar yapılmıştı. Kimliklerini düşündükçe hala ondan bazı izler taşıdığı fikrine kapıldı. Hala tanıdığı psikiyatra benziyordu ancak derinlerde bir yerlerde hala bir evsiz vardı. Göz bebeklerinde delice bir pırıltı göze çarpıyordu. Sigmund Freud'dan ziyade Vincent van Gogh. Arnold Chaplin'in ona bıraktığı mirasın ne olduğunu öğrenmek için henüz erkendi. Belki de şıklık ve zariflikti bıraktığı. Giysileri diğer 3 kişilikle hiç alakası olmayan bir özenin, bir dikkatin göstergesiydi. İçgüdüsel olarak Freire'nin elini tuttu. Temas o kadar yumuşak olmuştu ki elini yanmış gibi hemen geri çekti. Şaşıran Freire sustu. Anais bakışlarını duvar saatine çevirdi. Birkaç dakikaları kalmıştı. Hızlı hızlı konuşmaya başladı. Metis'i ve askeri geçmişini, önce kimya ardından ilaç sanayisindeki faaliyetlerini anlattı. Grubun Avrupa'daki en önemli psikotrop üreticilerinden biri haline gelmesinden söz etti. Ardından bu grup ile ulusal savunma güçleri arasında karanlık ilişkilerden bahsetti. En nihayet o ana kadar belirtmediği kendi fikrini söyledi. Metis bünyesindeki bir laboratuvar, onun yanı sıra Patrick Bonfils ile kuşkusuz başka deneklerin de üstünde yeni bir molekül test ediyordu. Deneklerin kişiliklerini parçalayan ve bir tür zincirleme reaksiyona, bir dizi psikik kaçışa sebep olan bir madde. Freire duyduğu her şeyde yumruk yemiş gibi oluyordu. Anais hikayesini sonlandırırken Metis'in ne yasalardan ne de devlet otoritesinden çekinen, aksine gücünü onlardan alan nüfuzundan söz etti ve sonuca geldi. Henüz bilmediği bir sebepten ötürü grup temizlik yapmaya ve protokol deneklerini ortadan kaldırmaya karar vermişti. Metis onları öldürmek için profesyonel savaşçıları görevlendirmişti. Onu, Patrick Bonfils'i ve şüphesiz başka birçok kişiyi de. Hepsi kara listedeydi. Freire dişleri sıkılı anlatılanları dinliyordu. Anais başından bir sürü şey geçmiş olan bu adama çok fazla yüklendiğini düşünerek sustu. Sadece 2 dakikaları kalmıştı. Birden büyük bir düşüncesizlik yaptıklarını farkına vardı. Güvenlik kameralarını umursamamışlardı. Konuşmalarını kaydedebilecek mikrofonları. Freire'yi tanıyabilecek ya da dışarıdan gelebilecek bir ikazla da alarma geçebilecek gardiyanları da. Üzgünüm dedi Freire sonunda. Anais bu sözcükleri anlam veremedi. Halbuki az önce onun hakkındaki ölüm kararının alındığını söylemişti. Biraz gecikmeyle de olsa Freire hapishane duvarlarını, meslek yaşamını alt üst eden bu olayı ve bilerek içine atıldığı bu kaos kastettiğini anladı. Ben tarafımı belirledim diye mırıldandı genç kadın. O zaman ispat et. Freire Anais'in elini tuttu ve parmaklarının arasına katlanmış bir kağıt parçası sıkıştırdı. Bu ne? Geçen Ağustos ayının sonunda Chaplin'in sabit hattına gelen çağrının saati ve tarihi. Bir yardım çağrısı. Benimle temasa geçen kızın kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Anais dikildi. Gizli bir numara diye devam etti Freire. Bu Chaplin olarak aldığım son çağrı. Ertesi gün başka biri oldum. Bu kadını bulmam gerekiyor. Anais gözlerini sıkılı yumruklarına indirdi. Yüreği yanıyordu. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden soluk alamıyordu. Sana başka bir numara daha yazdım diye devam etti Freire alçak sesle. Yeni cep telefonumun numarası. Sana güvenebilir miyim? Anais kağıdı çaktırmadan pantolon cebine soktu ve soruyu ustalıkla geçiştirdi. Chaplin'de mi katili arıyordu? Evet, ancak farklı bir şekilde. Tanışma sitelerini kullanıyordu. Özellikle de Sasha.com adlı bir speed dating kulübünü. Bu isim sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Numara Anais. Kime ait olduğunu bulmamız gerekiyor. O kadınla konuşmam lazım. Tabii çok geç olmadıysa. Anais onun kızarmış gözlerine baktı. Bir an rakibesinin ölmüş olmasını diledi. Ama hemen ardından içindeki bu habis uru söküp attı. Sonunda konuşmayı başardı. Buraya bunun için mi geldin? Zil sesi duyuldu. Ziyaret saati sona ermişti. Freire yüzünde yorgun bir gülümsemeyle ayağa kalktı. Verdiği kilolara, yaşlanmış ifadesine, gözlerindeki telaş kılısına ve parçalanmış burnuna rağmen hala dayanılmaz bir cazibesi vardı. Saçmalama. Ayrım sonu sayfa 505. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bubu. B-U-B-U. Sigmund Freud. S-I-G-M-U-N-D-F-R-E-U-D. Vincent van Gogh. V-I-N-C-E-N-T-V-A-N-G-O-G-H.